Ayrım 88, sayfa 262, İttihatçılığın Tasfiyesi. 13 Temmuz 1926'da İzmir'de sona eren suikast davasını Ankara'da İttihatçıların muhakemesi takip etti. İttihat ve Terakki kuşkusu, ta meşrutiyet öncesinden, 1907'den 1926'ya kadar aşağı yukarı 20 yıl boyunca Mustafa Kemal'i çeşitli şekillerde meşgul etmiştir. Dipnot, yukarıdaki gelişmeler için Tek Adam Cilt 1. Bu mahkeme ile son iddiatçılar ve iddiatçılık tarih sahnesinden silinmiş oldu. Gerçi daha önce de değindiğimiz gibi Mustafa Kemal, büyük zaferden sonra iddiatçılık hikayesini artık tatlıya bağlamak ve ayrıca bir iddiatçı çabasını örtbas etmek istemiştir. Mesela şu sözler onundur. Hepimiz İttihat ve Terakki Cemiyeti azası idik. O, Teceddüt Fırkası'na inkılap etti. Mezkür cemiyetin, parantez içinde yani İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin mensupları ile sonra teşekkül eden Teceddüt Fırkası mensuplarının kısmı küllisi, parantez içinde yani büyük çoğunluğu, milletimizin yüksek azminden doğan Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne iştirak ve iltihak etmişler ve bu cemiyetin programını kabul etmişlerdir. Dipnot 12 Nisan 1923 Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nden. Bu beyanat çok birleştiricidir. Birinci Büyük Millet Meclisi dağılıp ikinci dönem için seçim hazırlıklarına girilirken de İzmit'te İttihat ve Terakki'nin bir temsilcisi gibi Kara Kemal'i kabul ederek ona artık müdafaa hukuk için çalışmalarını söylemişti. Nitekim meclisin ikinci dönem seçimlerinde İstanbul'un en belirli İttihat ve Terakki şahsiyetleri, mesela İzmir'de idam edilen Şükrü ve Can Bolat Beyler mebus seçilmişlerdi. Fakat İzmir suikastı ile meydana çıkan gerçekler İttihat ve Terakki'nin artık sonunu tayin etmişti. 2 Ağustos 1926 Pazartesi günü Ankara'da başlayan muhakemede ortaya evvela gene Enver Paşa hikayeleri çıktı. Enver Paşa o tarihten tam 5 sene önce, yani 1921 Ağustos günlerinde Batum'daydı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin devamı günlerinde bu sınır şehrinde bekliyordu. Bir takım hesapları olması tabiiydi. Dipnot, Enver Paşa'nın ve devrinin bütün hayatı boyunca hikayesiyle onun Birinci Dünya Harbi sonunda yurt dışına çıktıktan sonraki serüvenleri ve bu arada Kafkasya ve Batum'daki hazırlık ve hareketleri ta 4 Ağustos 1922'de Orta Asya'da Pamir Dağları eteklerindeki ölümüne kadar bütün ayrıntıları ve belgeleriyle Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli 3 ciltlik eserimizde işlenmiştir. Yukarıda değinilen Batum günleri ve o aradaki şartlar ve olaylar içinde Enver Paşa'nın davranışları eserin 3. cildinde yer alır. Mustafa Kemal'in belki de harbi kaybedebileceğini düşünüyordu. Hatta Batum'da Türkiye Halk Şuralar Fırkası adına mühür bastırıp bir kongre yaparak beyannamesini Ankara hükümetine de göndermişti. Ama asıl beklediği elbette ki Anadolu topraklarına ayak basabilmekti. Enver Paşa'ya göre Anadolu kendisini beklemekteydi. Dipnot, General Sami Sabit Karaman, Milli Mücadele ve Enver Paşa. Ama yine aynı Ağustos ayı içinde başlayan Sakarya Muharebeleri Mustafa Kemal'in zaferiyle bitince, Enver Paşa, Anadolu'da zaten pek sağlam hesaplara dayanmayan şans ihtimalinin artık silindiğini anladı. Bakü üzerinden Türkistan'a geçti. Talihini orada dinleyecekti. Dipnot, Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Başarılamayan İnkılap, sayfa 292. Enver Paşa'nın milli mücadelede Mustafa Kemal ve Anadolu hakkındaki niyet ve teşebbüslerinin hikayesi Ankara İstiklal Mahkemesi'ni ilgilendiriyordu. İttihatçılar Muhakemesi'nde ortaya bu mesele döküldü. Çünkü mahkemeyi ilgilendiren iddiatçılık hareketi, ister istemez iddiatçıların iktidardan uzaklaştıkları günlerden sonraki tertip ve faaliyetlere dayanıyordu. Hatta suikasta doğrudan doğruya bağlanamasa bile bu gizli veya gizli adı verilen hareketler mahkemenin kendi açısından değer taşımaktaydı. Onun için 2 Ağustos günü iddiatçı sanıklar hep birden mahkeme huzuruna getirtilip duruşma açıldıktan sonra duruşmada yalnız Küçük Talat Bey alıkonuldu ve soru daha Birinci Dünya Harbi başlangıcından İttihat ve Terakki iktidarının düşüşüne, yani harbin sonuna kadarki olaylara yönetilmekle beraber çok geçmeden harp sonrası işlerine ve Enver Paşa hareketlerine döküldü. Dipnot, sanıklar şunlardı. Eski Maliye Nazırı Cavit, eski İttihat ve Terakki Umumi Merkezi'nden Doktor Nazım, Mithat Şükrü, Küçük Talat, İttihatçılardan Mebus İhsan Ergani, Hilmi Ardahan, İzzet, Rifat Cevat, Kara Vasıf, Eyüp Sabri, Salah Cimcoz, Salim Hüsnü, Doktor Rusuhi, Çolak Salahattin, Doktor Hüseyinzade Ali, parantez içinde cemiyetin ilk kurucularından, Ahmet Muhtar, Hüseyin Avni, Azmi, parantez içinde eski polis müdürü, Vali Ali İhsan, Hüseyin Cahit Yalçın ve daha başkaları. Küçük Talat Bey, parantez içinde Muşkara, İttihat ve Terakki Merkez heyetindendi. Mütarekede İstanbul Askeri Tevkifhanesinden Halil Paşa ile birlikte kaçarak Anadolu yoluyla Kafkasya'ya geçti. Gerçi mahkeme reisi Ali Bey de bir itaatçıydı. İşleri gayet iyi biliyordu. Ama şimdi burada bu işlerin kısaca ortaya dökülmesi ve son hesabın görülmesi lazımdı. Talat Bey'e sordu. Fırkanız hükümet işlerine de karışır, iktisadi meselelere de burnunu sokardı değil mi? İaşe işlerine de karışmak, halkı soymaya başlamaktı değil mi? Sizin maddi manevi mesuliyetleriniz vardı. Şu iaşe kepazeliklerini bilmez olur musunuz? Küçük Talat Bey'in söyleyeceği pek bir şey zaten yoktur. O, orada iaşe işleri içinde bulunmadığını da bilir. Ve anlaşıldığına göre de tevkif edilince bütün bildiklerini yazıp vermiştir. Bu bildikleri daha çok Kafkasya'da dönen işlere aittir. Ama mizansen tam olmalıdır. Reis haykırır. Karma karışık işler, karma karışık işler. Fırka kodamanları halkın ekmeği üzerinde oynarken devlet neredeydi? Halbuki fırka kodamanları halkın ekmeği üzerinde oynamışsa mahkeme reisi de o günlerde hem fırkanın yanında hem de Enver Paşa karargahının kapısındaydı. Sonra sualler asıl konuya gelir. Şimdi şu Enver Paşa ile çalışmalarına gel bakalım. Bakü Kongresi yaptınız. Enver Paşa ile beraber İslam İttihadı, parantez içinde birliği, İhtilal Cemiyeti'nin Türkiye şubesini kurdunuz. Sonra kalkıp Trabzon'a geldiniz. Gazi Paşa'ya Zinoviev'in, parantez içinde o zaman Komünist Enternasyoneli Başkanı, sözlerini yazdın. Sonra bunları daha kimlerle görüştün? Sonra filan filan işler, Ankara'ya gönderdiğiniz adamlar, bütün hareketleriniz milli mücadele aleyhindedir. Bak şu yazdığım mektuba. Reis bir mektup okur. Sevgili kardeşim, program ve nizamname gönderildi. 4 gün sonra arkadaşlar Ankara'ya gidiyorlar. Artık hepimizin ciddi faaliyete geçmemiz lazım. Biz burada tedbirler aldık, oraya da programımızı gönderdik. Şükrü Bey'e vazife veriniz. Gördün ya, ne dersin şimdi? Zavallı küçük Talat ne diyecektir ki? Hem arada bir takım adamlara yeminler verdirilmiş, onlar da gizli parti teşkilatına alınmıştır. Reis haykırır. Peki ama bu yeminleri kimin namına, ne selahiyetle ettiriyorsunuz, onu söyle. İtiraf ederim ki bu noktada haklısınız, ben hatalıyım. Hadi şimdi de şu Hacı Sami meselesini söyle. Dipnot, İttihat ve Terakki'nin azılı silahşörlerindendi. Mahkemede yoktu ama daha sonra bir çete ile ve Mustafa Kemal'e karşı suikast niyetiyle gizlice Yunanistan'a gitti. Oradan bir çete ile Türkiye'ye geçti. Ege bölgesinde bir çarpışmada öldürüldü. Hacı Sami meselesinde ne söylenebilir ki? Reisin sözleri kesin ve doğrudur. Hacı Sami Enver Paşa'nın yanından geliyor. Siz de o zaman meşhur Kahya ile çalışıyorsunuz. Kahya da sizin teşkilata dahil. Hülasa bu hikayelerin, gerçi biraz günü geçmişti ama, ne de olsa hepsi gerçekti. Ve gerçekler İzmir suikastına yahut Ankara aleyhine devam edip giden gizli açık tahriklere, faaliyetlere pekala bağlanabiliyordu. Nitekim bağlandı da. Onun için bu mahkemenin de sahneleri ve teferruatı üzerinde pek durmasak da olur. İşi şöylece özetleyelim. Talat Bey'in yargılanması hemen hemen bir oturumu aldı. Enver Paşa hikayeleri, Batum'da Türkiye Şuralar Fırkası teşkili hikayeleri, Hacı Sami'nin Trabzon'dan Enver Paşa'yı Türkiye'ye geçirmek için bekleyen kayıkçılar kahyasının hikayeleri, İstanbul, Ankara kombinezonları hep ortaya serildi. Dipnot Ali Osman Kahya, Trabzon'da kayıkçılar kahyası iddiatçı silahşör, daha sonra öldürüldü. Hatta bu arada çeteci İpsiz Recep'e de mektup yazılmıştı. Reis sorar, Enver Paşa çeteci İpsiz Recep'e de mektup yazmış, size vermişler. Verdiler ama Enver Paşa gibi başkumandanlık yapmış bir adamın böyle bir çeteci İpsiz'e mektup göndermesini küçüklük saydım, yırttım attım. Sıra başsanık eski Maliye Nazırı Cavit Bey'e gelir. Cavit Bey'in yargılanacağı gün salon görülmemiş derecede kalabalıktır. Cavit Bey getirilir. Süngüler arasında sanık parmaklığına girer. İşi pek umursamaz görünür. Dinleyici sıralarını süzer. Tanıdıklarına selam verir gibi işaretler yapar ama karşılık görmez. Biraz sonra da mahkeme heyeti görünüp herkes ayağa kalkınca salonun içine İstiklal Mahkemelerinin o ağır havası çöker. Belki gösterişsiz, şatafatsız, fakat avukatsız, şahitsiz ve hükmü temiz tanımayan bir ihtilal mahkemesinin ürkütücü havası. Cavit Bey de hemen bu havanın tesiri altına girer. Ona sorulan, mütareke öncesinde iddiaçılar düşüp kendisini mütarekeyi yapan İzzet Paşa kabinesinde de maliye nazırı olduğu günden beri hayatının hikayesidir. Cavit Bey'in İstanbul'da ve sonra Avrupa'daki hayatı ve temasları birer birer açıklanır. Gerçi İstanbul'da arkadaşlarla buluşur. Avrupa'da Talat Paşa ile filan buluşmuştur. Ama kendi beyanına göre siyasi hiçbir faaliyet yoktur. Fakat mahkeme bu konuda değildir. Sualler derinleşir. Peki iddiaçı arkadaşlarınızın bir büro teşkil ettiklerini, kongreler yaptıklarını bilmiyor muydunuz? Bilmez olur musunuz? Katiyen haberim yok. Nasıl olur? Bütün arkadaşlarınız anlattılar. Enver Paşa'nın Anadolu'ya geçmek istediğini de duymadınız mı? Böyle bir şey işittim ve derhal Talat Paşa'ya bir mektup yazarak Enver Paşa'yı memlekette ikilik, nifak çıkaracak böyle bir hareketten vazgeçirmesini istedim. Ama Kara Kemal'in İzmit'te Gazi Paşa'dan aldığı direktifle de alakadar olmak üzere İstanbul'da bazı iddiatçı toplantıları yapıldığını mahkeme bilir. Sorar. Bu toplantılar nerede yapıldı? Bendehanede. Dipnot bizim evde demek istiyor. Bu cevap ve bu toplantılar Cavit Bey'in başını yiyecektir. Çünkü sualler derinleşir ve ona kendi evindeki bu toplantılarda neler konuşulduğu sorunca program işi demek zorunda kalır. Program işinin konuşulduğu toplantılar. Zaten mahkemenin de aradığı budur. Reis 9 maddelik bir program tasarısını Cavit Bey'e uzatır ve programın ilk maddesini okur. İttihat ve Terakki bütün hürriyetlere taraftar, radikal bir siyasi fırkadır. Hukuk esasiyeyi savunur. Fertlere zarar veren kanunların hükümleri bu gayeye göre tadil ve ıslah olunacaktır. İşte mahkeme bunu öğrenmek ister. Demek ki Cavit Bey'in evindeki toplantılar bir takım siyasi faaliyetlerdir. Hulasa Cavit Bey'in başına sarkan Demokles kılıcını tutan ip gittikçe çözülmektedir. Gerçi bu programa göre İttihat ve Terakki sahneye radikal bir kanun ve hürriyet partisi olarak çıkacaktır. Ama iş biraz karışıktır da. Çünkü bu hürriyetçi ve radikal partinin en önde gelen şahsiyetlerinden eski Marif Nazırı Şükrü Bey, Laz İsmail'lere, Gürcü Yusuf'lara, Çopur Hilmi'lere para, tabanca ve bombalar vererek onları İzmir'de Gazi Paşa'nın canına kastetmeye yollamıştır. Yunan adalarında ise İttihatçıların vatanperver silahşoru ve Türkistan'da Enver Paşa'nın meşhum arkadaşı Hacı Sami gene Mustafa Kemal'e çevrilmek için silahlarını bilemektedir. Sonra programın diğer maddeleri de okunur. Hükümet merkezi İstanbul'da olacaktır. Dipnot, Cavit Bey İttihat ve Terakki kabinesinde ve fırkasında öyle görünüyor ki bu partinin batı anlamında en muvazenli ve kabiliyetli elemanıydı. Ancak aslında bir dikta rejimi ve dar bir şefler kadrosu ile yönetilen bu teşkilatta elbette ki dilediği kadar etkili olamıyordu. Para ve iş kombinasyonlarına karıştığı hakkında bir işaret yoktur. Büyük istikrazlara da delalet etmesine rağmen bu yollardan menfaat sağladığının da belirtilerine rastlanmaz. Ancak harp sonrasında ve yurt dışına çıkınca eski dostlarından bazı geçim yardımları gördüğü yakınları tarafından da ifade edilmiştir. Fakat milli zaferden sonra İstanbul'da yaşarken hayatta kalan iddiatçıların bir nevi şefi, reisi gibi bir durum aldığını belirten belgeler eldedir. Suikast davası safhasında ele geçmeyen bu belgeler şimdi eldedir. Bunlar o devrede Büyük Millet Meclisi'nde mebus olan ve mahkeme sonunda idam edilen İsmail Can Bulat'ın Ankara'dan Cavit Bey'e muntazam yazdığı mektupların bir kısmıdır. Can Bulat'ın tıpkı bir iddiatçı mensup olarak ve Cavit Bey'e tıpkı bir iddiatçı şef gibi meclisten malumat veren rapor mahiyetinde mektuplardır. Bunlar o devrede meclisteki iddiatçı grubun bir teşkilat gibi çalıştığının ve Can Bulat'ın Cavit Bey'e bu teşkilatın raportörü gibi muntazam bilgiler verdiğinin, kendi hareket tarzları hakkında malumat ulaştırdığının aşikar delilleri sayılabilir. Cavit Bey muhakemesi birkaç celse sürer. Hatta arada söz İzmir suikastına da varır. Sonra diğerleri sıralarını savarlar. Doktor Nazım hemen hiçbir şey bilmediğini söyler. Ama elde Şükrü Bey'e yazılmış garip bir mektubu vardır. Ona sorulan suallerde ta 1908 ihtilali günlerine kadar uzanır. Mahkeme, İttihat ve Terakki'nin işleri ve bu arada bazı para meseleleri hakkında da bir şeyler öğrenmek çabasındadır. Hatta iş daha da derinleştirilir. Reis birden sorar, bu memleketi durup dururken siz harbe soktunuz, netice malum. Şimdi umumi harbe girebilmek için hangi devletlerle ne gibi esaslar dahilinde anlaştığınızı söyleyin bakalım. Bu sual sorulurken tabii orada dinleyici değildim ama zavallı fakat babacan, deryadil Doktor Nazım'ın yüzünün aldığı hem şaşkın hem çocuksu ifadeyi tahmin ediyorum. Çünkü ben bu suali ona 1921'de Moskova'da ve hatıralarını rica edip yazmaya uğraşan bir genç olarak sormuştum. Onun bütün bu işlerden habersiz kalan hem şaşkın hem çocuğumsu bakışlarıyla karşılaşmıştım. Bana cevap verecek yerde sadece hep beraber gülüşmüştük. Dipnot Şevki Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam sayfa 292 ila 320 Başarılamayan İnkılap. Mahkemenin uzayıp giden sualleri karşısında onun cevabı şundan ibarettir. Ben bu harpten alnımın akıyla çıktım Reis Bey. Bu da bir çocuk cevabıdır. Pek çok itaatçılar gibi belki onun da kesesine bir şey girmedi. Ama milletin kesesinden çıkan, milletin damarlarından akan, bunların hiç mi sorumlusu yok? Reise gelince o pratik adamdır. Doktor Nazım'a kısaca karşılığını verir. Felaket gelip çatınca nasıl çekip kaçtınız? Hem de en yakın arkadaşlarınıza bile bir Allah'a ısmarladık demeden. Bu en yakın arkadaşlar arasında belki mahkeme reisi Ali Bey de vardı. Mahkeme reisi Doktor Nazım'a Enver Paşa hikayelerini açtı. Çünkü Enver Paşa'nın Almanya'da ve Moskova'da bir yakın arkadaşı da oydu. Doktor Nazım bunlara da bazı cevaplar verdi. Cavit Bey'in evindeki toplantılar da soruldu. Doktor Nazım'ın, yani Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk kurucularından ve daima arka planda kalmış en kanaatli fakat hayatı binbir kanlı sırlarla çevrili insanın üzerinde de kara bulutlar birikmiş duruyordu. Sonra başkalarının yargılanmasına geçildi. Sürgünden getirilen Hüseyin Cahit Bey de ortaya çıkarıldı. Fakat daha önce zaten mahkum olması onu daha sert kararlardan koruyacak gibi görünüyordu. Gerçi o da Cavit Bey'in evindeki toplantılara katılmış ve hatta o 9 maddelik programı galiba kendisi yapmıştı. Ama onun o günlerde zaten mahkum ve sürgün oluşu, şimdi onun üstüne bir takım koruyucu kanatlar gibi gerilmişti. Geriden gelenlerin yargılanmaları sahneye yeni bir şey getirmedi. Mahkeme hızla ilerledi. Ama arada hoş sahneler de geçti. İttihat ve Terakki Devri Hariciye Nazırlarından Ahmet Nesimi Bey'e harbe nasıl girildi diye sorulduğu zaman onun cevabı şu şekildeydi. Ben Hariciye Nazırı oldum ama siyasetle meşgul değildim. Zaten karım da siyasetle uğraşmama müsaade etmiyordu. Nihayet savcı Necip Ali, parantez içinde küçük A, son taleplerini okudu. Bu talepnamede yalnız bir olayın açıklanması değil, bir devrin suçlandırılması vardı. İttihat ve Terakki Devri'nin. İstenen de bu devrin ve bu hatıraların artık kesin olarak tasfiyesiydi. Müdafalar yapıldı. Cavit ve Cahit Beyler diledikleri gibi konuştular. Diğerleri de bir şeyler söylediler. Nihayet hüküm günü geldi. 26 Ağustos Perşembe. Reis, hükmü dinleyiniz dedi. Ayağa kalkıldı ve hüküm okundu. Dipnot, sanıklardan Cavit, Doktor Nazım, İttihat ve Terakki mesul katiplerinden Nail ve Mebus Hilmi Beyler ölüm cezasına mahkum edilmişlerdi. Bunlar zaten son duruşmaya getirilmemişlerdi. Hüseyin Cahit Bey bu mahkemede beraat etmiş ve sürgün cezasını geçirmek üzere gene Çorum'a gönderilmişti. Yurt dışında olan eski başvekili Rauf Bey ile eski İzmir valisi Rahmi Bey gıyaben 10'ar sene kalebentliğe mahkum ediliyorlardı. Ali Osman ve Salih adındaki iki iddiatçı esnaf kahyası da 10'ar yıl ceza almışlardı. Diğer 37 sanık beraat ettiler. İddiatçılığın sonu işte böyle kapandı. İstiklal Mahkemesi'nin İzmir'de Gazi'nin eski yakın arkadaşları olan generalleri beraat ettirmesi, kamu efkarında ne kadar ferahlık yaratmışsa, aynı kadrodan eski başvekil Rauf Bey hakkındaki 10 yıllık kalebentlik mahkumiyeti, hiç değilse aydın çevrelerde o kadar üzüntü ve hatta şüpheye yol açmıştır. Suikast davası açıldığı sırada Londra'da bulunan Rauf Bey ile bazı muhaberelere geçildi. Bu arada Rauf Bey'in 30 Haziran ve 12 Ekim 1926 tarihli meclis reisliğine yazılan mektupları, siyasi tarihimiz için önemli vesikalar teşkil eder. Bilhassa 12 Ekim tarihli uzun mektup, Ankara'da Anadolu Ajansı ile Ankara ve İstanbul gazetelerine de gönderilmişti. Meclis reisliğini, İstiklal Mahkemesi'ni ve vekiller heyetini şiddetle itham eden bu mektupların suretleri, Ali Fuat Paşa'nın siyasi hatıralarında aynen verilmiştir. Kısım 2.